Şöyle sayayım, 15. bölümde gördüğümüz İsrail'in başarısızlığı Tanrı'nın vaadi konusundaki tasarının gecikmesine yol açıyor ama Tanrı'nın amacını asla yok etmiyor. İsrailoğullarının Kadeş Varne'ye kadar gelip orada bir karar noktasında bocaladıklarını görmüştük. Bildiğiniz gibi değerli dostum, hayatta bazı kararlar vermek hepimiz için zordur. Özellikle Mesih inanlısı için bu çok zor oluyor. Yaşamımızda çoğu kez yol kavşaklarına geliriz ve hangi yoldan gitmemiz gerektiğini bilemeyiz. Ancak bu insanlar için gidecekleri yol önceden Rab tarafından belirlenmişti. Kuşku götürmez şekilde Rab onlara gitmeleri gerektiği yolu göstermişti. Önlerinde tek bir seçim vardı. Ya iman ile Tanrı'nın onlara vaat etmiş olduğu topraklara girip orayı ele geçireceklerdi ya da imansızlık içinde geri dönüp çöl hayatına devam edeceklerdi. Yanlış seçimi yapıp imansızlık içinde geri çöl hayatına döndüler. Ancak geri döndükleri zaman çöl hayatının ne kadar zor olacağını anlayınca fikir değiştirip vaat edilen ülkeye saldırmak istediler. Şimdi onların gözünde surlarla çevrilmiş kentler ve bu kentlerdeki dev insanlar sanki bir sorun teşkil etmiyordu. Kendi güçlerine dayanarak, kendi kafalarına göre hareket ederek vaat edilen toprakları ele geçirmeye giriştiler. Bu değerli dostum bir iman kararı değildi. Bu karar çölde geçirdikleri 2 yıllık tecrübeden doğan bir çaresizlik atılımıydı. Kendi yetenek ve güçleriyle toprakları ele geçirecekleri konusunda küstahça davrandılar. Sevgili dinleyicim, küstahlık imansızlık kadar tehlikeli bir şeydir. Yakın bir dostum vardı. Çalıştığı firmada önemli bir konumu vardı. İyi para kazanıyordu ve buna güvenerek borç alıp ev satın almıştı. Yine işine güvenerek yeni evini en pahalı mobilyalarla döşedi. Ama kısa bir süre sonra onu işten attılar. Bana şu soruyu yöneltti. Tanrı benim bu evi ve mobilyayı almam için bana yol gösterdiğine göre neden bu duruma izin verdi? Ben de ona şöyle dedim. Hatırladığım kadarıyla sen bu evi almak için araştırırken Tanrı'nın seni yönlendirdiğine emin değildin. Özellikle evin bulunduğu yöreden o kadar emin olmadığını söylemiştin. Ama yine de gidip o evi satın aldın. Şimdi ise kendi yaptığın bir işte Tanrı'yı suçlamaya girişiyorsun. Hiç düşündün mü? Belki de imanla değil kendi kafana göre bu evi satın almış olabilirsin. Bunun üzerine dostum bana, işte Tanrı'nın beni bu konuda bereketleyeceğini düşünmüştüm dedi. Evet dostum, bazı konularda iman ile mi yoksa kendi kafamıza göre mi hareket ettiğimize dikkat etmeliyiz. Bu iki yol arasında Tanrı'nın isteğini bulabiliriz. Tanrı'nın isteğinin ne olduğunu öğrenebilmemiz için onun önünde duada durmamız gerekir. Şimdi Sayım kitabının 15 ila 25. bölümleri arasındaki kesimi içeren yazılara geldik. Ben bu kesime çölde el yordamıyla düşe kalka titizce ilerleme başlığını vermek istiyorum. Kadeş Varna'da Tanrı onları geri çöle yönlendirdi. Yürüyüşleri şimdi bir dönüp dolaşma evresine gelmişti. Düzenli yürüyüş şimdi mırıldanma ve şikayete dönüştü. Tanıklık edecekleri yerde şimdi ağlayış ve inleyiş duyulmaya başladı. Savaşacakları yerde yalpalamaya başladılar. Daha önceki ezgiler ağızlarında ağıtlara dönüştü. Çabaları ise bir keşke alemine. Üzülerek söylüyorum ki birçok Mesih imanlısı hayatlarını bu şekilde harcayıp giderler. İlginç olan şu var ki burada suskun yıllara rastlarız. Bu çöl hayatında neler olup bitti? Bunun kaydını hiçbir yerde bulamayız. Tarihi bağlantısı olmayan bir iki olaydan söz edilir o kadar. Ama yine de bu çöl yıllarının genel bir görünümünü ve özelliğini kutsal kitapta görebiliriz. Sayım kitabının 33. bölümü belki de en az ilginç bölümlerinden biridir. Ve orada İsrailoğullarının yaptıkları yolculuğun seyir defterini bulabiliriz. Kaydedilen olayları bu seyir defterinde bir yerlere uydurabiliriz ama yine de o çöl yıllarının ayrıntılı bir kaydı elimizde yoktur. İsrailoğulları için bu çöl yılları boşa harcanan yıllar olarak kalacaktır. Yeşu kitabının 5. bölümüne geldiğimiz zaman bu çöl yolculuğunda İsrailoğullarının erkek çocuklarını sünnet etmediklerini göreceğiz. Bundan anlıyoruz ki Tanrı'nın İbrahim ile yaptığı anlaşmanın belirtisi olan bu sünnet uygulamasını yapmayıp Tanrı'nın isteğini yerine getirmiyorlardı. Yine kutsal kitaptan biliyoruz ki Tanrı'nın öngördüğü kurbanları ve sunuları ona getirmemişlerdi. Amos 5. bölüm 25. ayette "Ey İsrail halkı, çölde 40 yıl bana kurbanlar sunular mı sundunuz?" diye sorar Amos peygamber. Sunuların hepsi de İsa Mesih'e işaret ediyordu. Ama bu halk çöl yolculuğunda gereken sunuları Rab'be getirmedi. Bununla yetinmeyip aynı zamanda putlara tapındılar. Yine Amos peygamber 5. bölüm 26. ayette şöyle yazar. Gerçekte kralınızın çadırını, putlarınızın kaidesini, kendiniz için yaptığınız ilahın yıldızını taşıdınız. taşlanmak üzereyken Stefan da bu olaydan söz ederek Elçilerin İşleri 7. bölüm 42 ila 43. ayetlerde bu yüzden Tanrı onlardan yüz çevirip onları göksel cisimlere kulluk etmeye terk etti. Peygamberlerin kitabında yazılmış olduğu gibi, ey İsrail halkı, çölde 40 yıl boyunca bana mı adaklar ve kurbanlar sundunuz? Siz Molek'in çadırını ve ilahınız Refa'nın yıldızını taşıdınız. Tapınmak için yaptığınız putlardı bunlar. Bu yüzden sizi Babil'in ötesine süreceğim. Bu da bize İsrailoğullarının çöldeki boş dolanma yıllarında Rab'be sadık kalmadıklarını gösteriyor. Bu başıboş geçen avare yıllar bizim hayatımız konusunda da bizlere bazı dersler verebilir. Mesih imanları olarak bizler de bu dünyada garip yaşamaktayız. Tanrı'nın gözünde dünyamız bugün bir çöle benzer. Evet, bize böyle görünmeyebilir ama Tanrı'nın gözünde dünya bir çöldür. Hem Avrupa'da hem de ülkemizde bir çölde olduğumuzu hiç de söyleyemeyiz ama ruhsal açıdan bakıldığı zaman bir çöldeyiz. Tanrı burayı ve dünyanın diğer yerlerini bir çöl olarak görmektedir. Sen ve ben kardeşim, Mesih imanları olarak bu dünyadan geçip gitmekte olan yolcularız. Dünyanın garipleriyiz, yabancısıyız. İzin verirseniz bu bölümün ana konusunu yeniden vurgulamak istiyorum. Ana konu bize diyor ki İsrailoğulları itaatsizlikleriyle Tanrı'nın bereketini biraz geciktirebilirler ama tanrısal amacı yok edemezler. Bakın, İsrailoğulları geri çöle döndükleri halde Rab hala onların vaat edilen topraklara döneceklerini söylüyor. Tanrı'nın gözünde bu olay olup bitmiştir. 40 yıl sonra gerçekleşecekmiş fark etmez. Tanrı bunu oldu sayar. Bu nedenle eski antlaşma yazılarında birçok peygamberlik sözü oldu bitti şeklinde yazılır. Gelecekte yer alacağı halde yine geçmiş zamanda yazıldı. Değerli dostum, Tanrı ileride bir şeyin olacağını vaat ettiği anda o şeyin olup bittiğini varsaymalıyız. Tanrı'nın amacı yok edilemez. Sayım 15. bölüm 1 ila 2. ayetlerde Rab Musa'ya şöyle dedi. İsrail halkına de ki, yerleşmek için size vereceğim ülkeye girince. Şimdi Tanrı onlara talimatlar veriyor. Vaat edilen topraklara girdikleri zaman ne yapacaklarını onlara söylüyor. Daha sonra İsrail'in yeni kuşağı Tanrı'nın vaat ettiği topraklara girdi ve babalarının yapmak istemediğini yaptı. Tanrı'nın sözüne itaat etti ve bu talimatları yerine getirdi. Sayım 15. bölüm 3 ve 4. ayetler Rabbi hoşnut eden bir koku yapmak için yakmalık sunu, özel adak kurbanı, gönülden verilen sunu ya da bayram sunusu gibi yakılan sunu olarak Rabbe sığır ya da davar sunacaksınız. Sunu sunan kişi Rabbe tahıl sunusu olarak 1/4 hin zeytinyağıyla yoğrulmuş 1/10 efa ince un sunacak diye yazıyor. Şimdi Tanrı onlara sunu hakkında talimat veriyor. Bir hinin 1/4 zeytinyağıyla yoğrulmuş efanın 1/10 ince un deniliyor. Kutsal kitapta yağ her zaman kutsal ruhu temsil etmiştir. Sonra şarap ve bunun sunusundan söz edilir. Bu da sevinçten söz eder. Dikkate almamız gereken bir nokta var. Tanrı bu talimatları verirken ateşle yapılan sunu olarak Rab'be sığır ya da davar sunarken diye bir koşullandırma yapar. Bunu geniş zamanda söyler çünkü onların vaat edilen topraklara girecekleri Rabbin gözünde kesinleşmiştir. Eğer girerseniz ya da eğer bu sunuları sunmak gerekirse demiyor. Bu sunuyu sunarken diyor. Bu kuşak geri çöle dönecekleri halde yeni kuşak vaade sahip olacaktı. Bu kuşak çölde putlara tapacaktı ama yeni kuşak ülkede Rab Tanrı'ya tapınacaktı. Bu sunuları Rab Tanrı'ya sunacak olan yeni kuşak olacaktı. Tabii ki daha önce vurguladığım gibi tüm bu sunular ileride gelip tüm insanların günahı için çarmıh üzerinde kendisini kurban eden İsa Mesih'e işaret ediyordu. Değerli kardeşim, sana sorayım. Senin Tanrı ile olan bağlantın nasıl? Sen gerçek ve diri Tanrı'ya tapınıyor musun? Yoksa bazı dini vecibeleri yerine getirmekle Rabbi hoşnut edebileceğini mi sanıyorsun? Dindarlık ile gerçek tapınış arasında hiçbir bağlantı yoktur. Gerçek tapınış, tüm varlığımızın, yaşamımızın tümüyle Rab'be adanması, diri kurbanlar olarak sunulması demektir. Hayatımızın her gününü ona itaat ederek, onu severek ve sadece onu hoşnut ederek yaşamak demektir. Sen hayatını bu şekilde yaşamakta mısın? Rab İsa'ya iman etmişsen kardeşim, o senin hayatının her hücresini kendi hayatıyla doldurmak ister. Pazara, alışverişe gittiğin zaman onu kilisede bırakamazsın. O da seninle birlikte gelmek ister. Bulunduğun kentin sokaklarını dolaşırken Rab İsa seninle birlikte yürümek ister. O sadece pazar günleri kilisede senin yanında olmak istemez. Günün her dakikası ve her saniyesinde senin gittiğin her yerde seninle olmak ister. Sen buna izin veriyor musun? Şimdi daha önce Leviler kitabında okuduğumuz bir şeyden söz edilecektir. Bilgisizce işlenen günahlardan. Sayım 15. bölüm 22 ila 26. ayetler arasında eğer bilmeden günah işlediyseniz, Rabbin Musa'ya verdiği buyruklardan herhangi birini Rabbin buyruk verdiği günden başlayarak Musa aracılığıyla size ve gelecek kuşaklara buyurduğu herhangi bir şeyi yerine getirmediyseniz ve bu günah bilmeden işlendiyse, bütün topluluk Rabbi hoşnut eden koku sunmak için yakmalık sunu olarak istenilen tahıl ve dökmelik sunuyla birlikte bir boğa, günah sunusu olarak da bir teke sunacaktır. Kahin bütün İsrail topluluğunun günahını bağışlatacak, halk bağışlanacak. Çünkü bilmeyerek günah işlediler. İşledikleri günah yüzünden Rab için yakılan sunu olarak sunularını ve günah sunularını sundular. Bütün İsrail topluluğu da aranızda yaşayan yabancılar da bağışlanacaktır. Çünkü halk bilmeyerek bu günahı işledi diye yazıyor. Bu olay, yani bilgisizce işlenen günahlar konusu, şimdiki zamanda tartışılmaktadır. Çok sorulan bir soru var. İsa Mesih'in müjdesini duymayan ve bu şekilde günah işleyen insanlar ve halklar Tanrı önünde suçlu sayılacaklar mı? Şunu açıkça söylemek gerekir ki bu insanlar müjdeyi duymamışlarsa müjde konusunda suçlu sayılamazlar. Bu insanlar müjdeyi duymamışlar diye günahları içinde kaybolmuş değillerdir. Herkes günahlarından dolayı kaybolmuş durumdadır. Müjdeyi duyup duymamaları onların kaybolmuşluklarını değiştiremez. Şuna inanıyorum ki her insan Tanrı'nın bu üstün müjdesini duyma olanağına sahip olacaktır. Bu noktada her insan kendi kararını verme noktasına gelecektir. Şunu iyi bilmeliyiz ki insanlar müjdeyi duymuşlar ya da duymamışlar, bu onların günahlar içinde kaybolmuş olduklarını değiştirmez. Ancak müjdeyi kabul edenlerin günahları bağışlanır. İsa Mesih kaybolmuş olanları arayıp bulmaya ve kurtarmaya geldi. Tüm insanlar günahları içinde kaybolmuş durumdadır ya da bu durumdayken kurtuluş buldular. İnsanın doğal durumu budur. Bugün insanlar aman biz müjdeyi duymadık, ne kadar şanssız insanlarız diye dövünmüyorlar ki. Şimdi çöl yolculuğunda yaşanan sarsıcı bir olaya geldik. Sep günü yasasını çiğneyene verilen ölüm cezası. Sayım 15. bölüm 32 ila 36. ayetler arasında İsrailliler çöldeyken Şabat günü odun toplayan birini buldular. Odun toplarken adamı bulanlar onu Musa ile Harun'un ve bütün topluluğun önüne getirdiler. Adama ne yapılacağı belirlenmediğinden onu gözaltında tuttular. Derken Rab Musa'ya o adam öldürülmeli. Bütün topluluk ordugahın dışında onu taşa tutun dedi. Böylece topluluk adamı ordugahın dışına çıkardı. Rabbin Musa'ya buyurduğu gibi onu taşlayarak öldürdüler. Çok sert bir yargı değil mi? Burada önümüze kesin bir şey çıkmaktadır. Rabbin vermiş olduğu 10 buyruktan herhangi birini ayaklar altına alan kişiye ölüm cezası verilecektir. Bu gerçeği görmeye başladığımız anda Rab İsa Mesih'in neden çarmıh üzerinde bizim günahlarımız uğruna ölmesi gerektiğini de daha net şekilde anlamaya başlıyoruz. Sayım 15. bölüm 37 ila 41. ayetler arasında Rab Musa'ya şöyle dedi. İsrail halkına de ki, kuşaklar boyunca giysinizin dört yanına püskül dikeceksiniz. Her püskülün üzerine lacivert bir kordon koyacaksınız. Öyle ki püskülleri gördükçe Rabbin buyruklarını anımsayasınız. Böylelikle Rabbin buyruklarına uyacak, yüreğinizin, gözünüzün istekleri ardınca gitmeyecek, hainlik etmeyeceksiniz. Ta ki bütün buyruklarımı anımsayıp tutasınız ve Tanrınız için kutsal olasınız. Tanrınız olmak için sizi Mısır'dan çıkaran Tanrınız Rab benim. Biliyor musunuz? O lacivert kordon aslında göksel bir renktir. Bu renk onlara bir şeyi hatırlatacaktı. Onlar Rab'be ait bir ulus olarak seçilmişlerdi. Yeryüzünde yaşayacaklardı ama asıl evleri gökte Rab'bin yanındaydı. Yeryüzünde yaşadıkları yaşam da göksel yaşamı yansıtacaktı. İsrail ulusu bu gerçeği yeryüzünde yansıtamadı. Günümüzde birçok Mesih inanlısının bu gerçeği hatırlayabilmesi için belki de bu lacivert kordonu takması gerekir. Mesih imanlısı Tanrı'nın çocuğudur. Dünyada yaşıyor olsa bile dünyadan ayrı ve kutsal bir yaşam sürmesi beklenir. Yeryüzündeki hayatımız Rab İsa Mesih için yaşanmalıdır. Çölde Sayım 16. bölümde çöl yıllarında İsrailoğullarının tam olarak ne yaptıkları konusunda ayrıntılı bir kayıt yoktur. İsrailoğulları için bu çöl yılları boşa harcanan yıllar olarak kalacaktır. 16. bölümden 19. bölüme kadar kaydedilenler kahinlik ile ilgili 4 ayrı olayı ele almaktadır. 16. bölüm Korah hakkındadır. 17. bölüm ise Harun'un filizlenen asasından söz eder. 18. bölümde kahinlik konumunun perçinleştiğine tanık oluyoruz. 19. bölüm ise özel bir sunuyu ayrıntılarıyla önümüze serer. Bu bölüm İsrailoğullarının Tanrı'ya karşı mırıldanmaları ve şikayetleriyle başlar. Bu onların çöl yolculuğunda gösterdiği 5. mırıldanmadır ve bu bölümün sonuna gelmeden önce 6. mırıldanmaya da tanık olacağız. İsrailoğullarının çöl yıllarını belki de mırıldanmalarına göre bölümlere ayırabiliriz. Bu kez kahinler arasında bir rahatsızlık ve mırıldanma ortaya çıkıyor. Aslında Korah adında Leviler arasında önemli bir kahin bu mırıldanmayı başlatıyor. Kutsal kitap bu olayı Sayım 16. bölüm 1 ila 3. ayetlerde şöyle anlatır. Levi oğlu, Kehat oğlu, Yishar oğlu, Korah, Ruben soyundan, Eliav oğullarından, Datan, Aviram ve Pelet oğlu 10 toplulukça seçilen, tanınmış 250 İsrailli önderle birlikte Musa'ya baş kaldırdı. Hep birlikte Musa ile Harun'un yanına varıp çok ileri gittiniz dediler. Bütün topluluk, topluluğun her bireyi kutsaldır ve Rab onların arasındadır. Öyleyse neden kendinizi Rabbin topluluğundan üstün görüyorsunuz? Korah yüksek bir konuma ve yetkiye sahip bir Leviliydi. Onlarla işbirliği yapan 250 kişi vardı ki bunlar sıradan kişiler değil de soylu insanlardı. Bunların da yetkileri vardı. Herhangi bir isyanın etkili olabilmesi için nüfuslu kişilerin isyankarlar arasında ya da destekleyici bir rolde olması gereklidir. Herhangi bir ayaklanmada sadece kaba güç yetmez. Bunun yanı sıra beyin gücü ve para desteği gereklidir. Yani Musa ile Harun'un karşılaştığı bu isyan durumu sıradan bir şey değildi. Belki sevgili dinleyicim, 21. yüzyılda defalarca tanık olduğumuz protesto gösterilerine bakıp da bunların yeni şeyler olduğunu sandınız. Bunlar yeni bir moda değildir. Eskiden de buna benzer olaylar oluyordu. İnsanın yapısı böyledir. Bu bölümde Tanrı'nın atadığı yetkiye karşı bir ayaklanma ve protesto gösterisi düzenlendiğine tanık oluyoruz. Ayaklanan bu insanlar yetenekli ve kafası çalışan kişilerdir. İnsan kitlelerini sözleriyle etkileyebilen şahıslardır bunlar. Bu gibi sözlerle insanları bir sürü koyun gibi peşlerine takıp sürükleyebilen beceriye sahiptirler. Sevgili yurttaşlarım, size önderlik ettiklerini sanan bu kişiler sizin haklarınızı ayaklar altına almaktan hiç de çekinmeyen karaktere sahiptirler. Sizin hakkınız olan bazı şeylerden sizi mahrum ediyorlar. Aslında bu ayaklanma olayında Musa ile Harun'a yöneltilen suçlamalar hiç de gerçeklere dayanmıyordu. Suçlamaların temelinde sağlam bir gerekçe yoktu. Musa üzerine düşen görevden daha fazla bir şey yapmıyordu. Musa'nın geçmişine bakacak olursak göreceğiz ki Tanrı onu göreve ilk çağırdığında Musa bunu yapmak istememişti. Bu insanlara önderlik edebilecek yeterliliği kendisinde görmediğini söylemişti. Rab onu çölde 40 yıl boyunca eğittiği halde Musa böyle zor bir görevi kendi gücüyle yapamayacağını biliyordu. Kendisine yardım edebilecek birisini Rab'den istedi ve Rab ona kardeşi Harun'u yardımcı olarak verdi. Musa yeryüzünde en alçak gönüllü adamdı. Rabbin ruhu bazıları üzerine düştüğü zaman Yeşu onları susturmak istemişti ama Musa keşke Rabbin halkının hepsi de peygamberlik edebilse diye kıskançlıktan çok uzak bir alçak gönüllülük gösterdi. Musa'nın yapısında zerre kadar kıskançlık bile yoktu. Değerli kardeşim, daha önce görmüştük. Musa günahsız birisi değildi. Ama yine de bu konuda, yani kendisine düşen görevden öteye gittiği iddiasında suçsuzdu. Şimdi buradaki sorunun kökeninde neler yattığına birlikte bakalım. Sorun Korah denilen bir adamın kıskançlığıydı. Bu kıskançlık meselesi gerçekten çok kötü bir şeydir. Biliyor musunuz, her yetki Tanrı tarafından verilmiştir. Hiçbir zaman hiçbir insan kendi başına buyruk kesilemez. Bu yetkiyi kendi kararıyla alamaz. Musa'ya Rab tarafından verilen bir yetki ve konum vardı. Açık konuşmak gerekir. Böyle bir ayaklanma kökünden halledilmelidir ve en sert şekilde önlemleri Tanrı alacaktır. Bunu bugün de görebilmemiz önemlidir. Her yerde kiliseler sorunlarla boğuşmakta. Sorunlarımız olduğu için sorunların bilinci içinde yaşayan insanlarız. Benim tecrübelerimden diyebilirim ki bugün kiliselerimizde karşılaştığımız sorunların ve isyanların kökünde tek bir şey yatmaktadır. O da kıskançlık. Bu nedenle Tanrı sözü bize açıkça hayatımızı alçak gönüllülük içinde sürdürmemiz gerektiğini belirtiyor. Evet, iman hayatımız insanlar önünde alçalmış ve her zaman onların iyiliğini isteyen bir yaklaşımla yaşanmalıdır. Her yetkinin Tanrı tarafından verildiğini kabul etmeliyiz. Elçi Pavlus'un Korint'teki imanlara yazdığı birinci mektubunda kiliseyi bir beden olarak görür, hatta topluluğu bir insan bedenine benzetir. Bedende birçok uzuv olduğu gibi kilisenin de birçok üyesi vardır. Tanrı seni kurtardığı zaman kardeşim seni imanlardan oluşan bir canlı beden içine kutsal ruhu ile vaftiz eder. İmanlar topluluğunun oluşturduğu bu beden içinde sen de bir imanlı olarak belli şekilde işlevini göreceksin. Kutsal ruhun verdiği birçok ruhsal armağanlar var. Sen gerçekten Mesih İsa'ya iman etmişsen, kutsal ruhtan bir ruhsal armağan almışsındır ve imanlardan oluşan o beden içinde sana verilen armağanlarınla işini görebilirsin. Ancak şunu bilmeliyiz ki tüm beden kocaman bir dilden oluşmaz. Bu nedenle herkesin gidip kürsüde konuşmasını, vaaz vermesini bekleyemeyiz. Tüm beden kocaman bir gözden oluşamaz ya da tümüyle bir kulak olamaz. Her imanlının kutsal ruhtan aldığı bir armağan vardır ve kutsal ruhun verdiği çeşitli armağanlar vardır. Bu armağanlardan biri yardımseverlik armağandır. Tanrı sözünü insanlara ulaştırmak için çeşitli yönlerden yardımcı olabiliriz. Yardımseverlik her zaman müjde ile bağlantılı olmalıdır. İnsanların fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak için yardım etmek iyi bir şeydir. Ama ruhsal ihtiyaçlar ihmal edilirse hiçbir şeye yaramaz. Her imanlıda bir ruhsal armağan vardır. Tanrı bizim bu armağanımızı kullanarak kilise içinde hizmet vermemizi ister. Sana düşen görev başka birisinin yapması gereken bir işi onun elinden alıp da yapmak değil, kendi armağanına göre yapman gereken işi yapmandır. Ne yazık ki imanlar arasında bile çoğu kez sandalye kavgası olmaktadır. Yüksek konumda gözükme isteği, her şeyin başı olma hırsı ne yazık ki imanlar arasında da yaygın duruma gelmiştir. Kendini beğenmişlik tutumu imanlıya hiç de yaraşmayan bir şeydir. Dostum şunu bilmen gerekir ki normal bir bedende bile uzuvların çoğu görülemez. Bazıları bedenimizin içinde gözle görülmeyen bir yerdedir. Bazıları ise giysilerle örtülüdür. Bu demek değildir ki bu organlar önemli değil. Bunların önemi bazen gözle görülen beden üyelerinden daha önemlidir. Kilise içinde de durum böyledir. Kilise içerisinde sorun yaratanları harekete geçiren etkenlere bakarsak göreceğiz ki kıskançlık bu etkenlerin önde gelenidir. Bu şekilde hareket eden kişi kendisini her zaman önderlik konumuna sokabilmek için elinden gelen her şeyi yapar. Kendisine ait olmayan bir ruhsal armağanı kendisine mal etmeye girişir. Yapmaya çalıştığı şeyi yapabilecek armağana sahip değildir. Tanrı onu bu işi yapmaya çağırmadı. İşte kiliseye zarar veren şey de budur. Sayım kitabındaki olaya dönelim. Tanrı bu ayaklanmanın karşılığını verecektir. Şimdi söylemeliyim ki bu insanlara verilecek olan yargı çok zor olacaktır.